Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 52. Ayrım. Adı varlar uzun süren Türkiye hasretlerini böyle bir Türkiye ile gidermeye çalışıyorlardı. İkisi de aktif siyasetten uzak sessiz bir muhalefet içindeydiler. Onların bu sessiz muhalefeti rejimin dikkatinden kaçmadı. 1944 yılında İlerici Gençler Birliği adlı antifaşist örgüte üye oldukları gerekçesiyle aralarında Mihri Belli'nin de bulunduğu bir grup genç gözaltına alındı. Uğradıkları muamele ağırdı. İki öğrenciden işkenceyle "Başımızda Celal Bayar var, Halide Edip var" diye ifade almışlardı. Polisin niyeti bu gençlik örgütünü Türkiye Komünist Partisi ile ilişkilendirmekti. Dipnot 840. Mihri Belli. İnsanlar Tanıdım. Doğan Kitap. İstanbul 1990. Sayfa 252. İGB'li bir genç olarak gözaltına alınan Müeyyed Boratav, Halide Edip ve Adnan Adıvar gibi bazı ünlü kişilerin kendilerini desteklediklerine dair sanık ifadelerinin iddianamede yer aldığını söylüyor. Dipnot 841. Müeyyed Boratav, Sakıncalı Doktor, İmge Yayın Evi, Ankara 2006, sayfa 18. Adıvarlar baskıya uğramış öğrencilere hamilik ediyorlardı. Tıp öğrencisi Müveyyet Boratav 2 yıl hapis 8 ay sürgün cezasının ardından serbest bırakılınca yeniden üniversiteye kayıt yaptırmak istiyordu. Müveyyet, Ankara Üniversitesi'nden solcu diye uzaklaştırılan Pertev Naili Boratav'ın kardeşiydi. Adnan Adıvar'ı onun aracılığıyla tanımıştı. Kaydının yenilenmesi için Doktor Adnan onu birkaç profesöre göndermiş ama hiçbirinden ses çıkmamıştı. Bunun üzerine Halide Edip devreye girecekti. "Bak, bu çocuğun çektiği acılar nedeniyle genç yaşta saçları ağarmış. Haydi benim hatırım için Sıddık'a git" demişti Adnan'a. Bazı nedenlerle Adnan Adıvar ile dargın olan Sıddık Sami o zaman rektördü. Adnan, Müeyyed Boratav'ı Sıddık Sami'ye götürdü. Sıddık Sami, Adnan Adıvar'ın geldiğini öğrenince odasından fırlamış, onu yuvarlanırcasına karşılamıştı. Bir iki yere telefon ettikten sonra Müeyyed Boratav'a "yarın gel kaydını yaptır" dedi. Ancak bu arada askerlik terhis yazısı alamayan Müeyyed'in başı poliste derde girmiş, kaydını yaptıramamıştı. Demokrat Parti kuruluyor. İnönü defterinden Halide ile Adnan'ın İnönü tarafından Dolmabahçe Sarayı'na birkaç kez davet edildiği anlaşılıyor. Ağustos 1945'te Birleşmiş Milletler Anayasası TBMM tarafından onaylanacaktı. Haziran ayında CHP içinden 4 önemli isim, Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan, 4 imzalı bir önerge vererek Birleşmiş Milletler Anayasası'nın kabulüyle gerçek demokrasiyi benimsemek mesuliyetinin zorunlu olduğunu ilan ettiler. Kanunların değiştirilmesi gerekiyordu. Adnan Menderes kürsüden, "Demokrat milletlerin kendi topluluklarında diktatörlük idaresine katlanan üyeler bulunmamasına dikkat etmeleri, Birleşmiş Milletler'in barış ve güvenlik ihtiyacından doğan bir zarurettir" dedi. Çok partili hayatın soluk alışları duyulmaya başlanmıştı. Görüşler Dergisi. Sol entelektüeller CHP içindeki liberal muhaliflerle birlikte bir dergiyi yayımlayacaklardı. Yazarlar arasında Behice Boran, Pertev Naili Boratav ile Niyazi Berkes'in isimleri geçiyordu. Cami Baykurt, Adıvarlara da gidilmesini önermişti. Tan gazetesindeki savaş aleyhtarı yazılarıyla ünlenen Sabiha Sertel, geçmişte birlikte çalıştığı Halide Edip'i ziyaret etti ve Celal Bayar ve Tevfik Rüştü Aras'la birlikte büyük bir projeye girişeceklerini anlattı. Görüşler diye bir dergi çıkaracaklardı. Girişimleri tek parti rejimine ciddi bir başkaldırıydı. Adnan Adıvar hastaydı, yatıyordu. Sabiha Sertel, aydınların tek cephede toplanmasının gereğinden söz etti. Görüşler Dergisi bu cephenin sözcüsü olacaktı. İkisinden de yazı istiyorlardı. Halide lafı hiç dolandırmadan konuştu. "Ben de memlekette demokratik bir rejimin kurulmasına taraftarım. Bu diktatörlük sistemi Atatürk'ün kurduğu sistemdir. Biz buna muhalefet ettiğimiz için gadire uğradık ve memleketi terk etmek zorunda kaldık. Dünyanın bugünkü durumunda artık bu sistem yürütülemez. İnönü'nün bu hürriyetleri vereceğine inanmıyorum. O bir politika cambazıdır. Bir gün totaliter sistemin başındadır, ertesi gün demokrasi taraflısı görünür. Bir başka gün durum değişir, faşist metotları kullanır. Daha öbürsü gün sosyalist olur. Bu değişmeler inandığı fikirleri savunmak için değil, iktidar mevkini elinde tutmak içindir. Fakat Celal Bayar iktidara gelirse, onun da bu hürriyetleri vereceğine inanmıyorum." Sabiha Sertel de bu isimlerin birdenbire demokrat olduklarına inanmıyordu ama cephe fikrinde ısrarlıydı. Celal Bayar grubu bugün tek parti sistemin yıkılması, antidemokratik kanunların değiştirilmesi iddialarıyla yola çıkıyorlar. Hangi istasyona kadar beraber gidebilirsek kârdır. Bu sebeple gerçek demokrasi kurulmasını isteyen kuvvetleri birleştirmeliyiz. Görüşler Dergisi, kişisel inançları, ideolojileri ayrı da olsa demokrasi davasında birleşenlerin bir forumu olacaktır. Doktor Adnan yatağında doğruldu. Dergiye kimlerin yazı yazacağını sordu. Sabiha Sertel'in listesi zengindi. Tan gazetesi yazarları Cami Baykurt, Tevfik Rüştü Aras, Köprülüzade Fuat, Adnan Menderes ve Ankara Üniversitesi'nden 3 öğretim üyesi. Niyazi Berkes, Behice Boran, Pertev Naili Boratav yeni dergiye yazacaklar arasındaydı. Halide Edip Sabiha Sertel'in sözünü kesti. Cami Bey, dünyada tanıdığım en namuslu insandır. İnançlarında samimidir. Atatürk'ün diktatörlüğüne karşı geldiği için onu da yerden yere vurdular. Hakiki bir demokrasi taraftarıdır. Tevfik Rüştü Aras'a gelince Sovyet dostluğuna inancında samimi olduğunu kabul ediyorum. Fakat Bayar grubuyla birleşmesi sadece kaybettiği mevkiyi geri almak içindir. Behice Boran'la bir toplantıda bulunmuştum. Ufacık tefecik, dağları ben yarattım gibi bir edası var. Bana karşı öyle küstahça konuştu ki bütün toleransıma rağmen kendisini azarlamak lüzumunu duydum. Bütün bunlara rağmen ben Görüşler Dergisi'ne yazı yazarım. Ancak birinci nüsha çıksın, ben ikinci nüshaya yazı veririm. Adnan Bey yatağından doğrulmuştu. Sabiha Sertel'in anımsadığına göre, Halide, Halide ne yapıyorsun? Biz İsmet Paşa'ya nasıl karşı çıkabiliriz? Bizim memlekete gelmemiz için sarf ettiği gayretleri unutuyor musun? Demişti. Sabiha Sertel, Halide Hanım yine katı bir dille cevap verdi diyor. Atatürk bize karşı çıktı, bizi memleketten kaçmak zorunda bıraktığı zaman İsmet Paşa'nın Atatürk'ü desteklediğini de unutmuyorum. İnandığım bir davayı savunmak için şahsıma yapılan yardımı da unutabilirim. Bu bizim şahıslarımızın meselesi değil, memlekette demokratik bir rejimin kurulması meselesidir. Dipnot 842 S. Sertel, roman gibi, sayfa 288-290. Arşivlerde korunan bir Emniyet Genel Müdürlüğü raporu, Adnan Adıvar'ın da muhalif cephede aktif bir biçimde yer aldığına işaret ediyor. CHP içinde muhalefetin hız kazandığı günlerde Başbakan Saracoğlu'na Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yeni bir parti girişimiyle ilgili bir rapor gönderildi. Bu rapora göre yeni partinin kuruluş toplantısına katılanlar arasında Adnan Adıvar da vardı. 4 Haziran 1945 tarihli raporda Tan matbaasından otomobillere binerek Park Otel'e yemek yemeye gidenlerin isimleri sıralanmıştı. Sabiha Zekeriya Sertel, M. Zekeriya Sertel, Tevfik Rüştü Aras, Esat Adil, Sadrettin Celal ve Adnan Adıvar'ın parti kurma teşebbüsünden ve Tan matbaasında ikinci bir gazete çıkarma faaliyeti devlet tarafından izleniyordu. Dipnot 843. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivleri Tarih 4-6-1945, dosya 7964, fon kodu 30.10, yerno 79.424.18, aktaran Özgür Gökmen, vesikalı yakın dönem ve tarihimiz, Başbakan'a bir mektup, Demokrat Parti ve Sol içinde, çift ve çift ve çift ve, Ozgur Gökmen, nokta net nokta papers, bölü Goekmen, 2007 AB. Halide ile Adnan, Tan gazetesinin sürekli yazarı değillerdi. Halide'nin bir iki kitabı Tan'da tefrika edilmişti. Serteller sol eğilimliydi, Adıvarlar ise liberal düşüncenin takipçisiydiler. Halide Edip zaman zaman komünizmi, faşizmi ile eş tutan yazılar yazıyordu. İki ailenin yolları siyaseten ayrılmıştı. Ancak tek parti hükümetine karşı yürütülen muhalefet, Sertellerle Adıvarları yeniden yakınlaştırdı. Sertellerin başını çektiği Görüşler Dergisi, geniş bir yelpazeden önemli kalemlerin desteğini almıştı. Kurulan hayaller güzeldi. Planlananın aksine, dergi ilk sayısında Tevfik Rüştü ve Adnan Menderes'in yazıları olmadan yayımlandı. İsimlerinin ilan edilmesine izin vermişler, ancak yazıları yetiştiremediklerini söylemişlerdi. Halide Edip'in adı da ilan edilen yazarlar arasındaydı. Dergi büyük ilgi gördü, ikinci baskı yapıldı. Ne var ki, Tevfik Rüştü ile Adnan Menderes yazı vermekten vazgeçtiler. Cephe kurulmadan dağılmış, Görüşler'in G'si Orak Çekici'ye benzetilmişti. Dergiye mülakatla katılmayı vaat eden Bayar, bu yayınla hiçbir alakasının olmadığını öne sürüyordu. Sermaye koymayı vaat eden grup da fikrini değiştirmişti. Ahmet Emin Yalman, Görüşler Dergisi'nin çıkışını doğmak üzere olan yeni partiye yönelik bir suikast olarak değerlendirdi. Bayan Sabiha Zekeriya, güya kesin bir vaat almış gibi Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'yü ilk sayının ilk sayfasında Görüşler Yazı ailesinin devamlı üyeleri diye gösterdi. Dipnot 844, Yalman, yakın tarihte gördüklerim, geçirdiklerim, cilt 2, sayfa 1327. Dergi tek bir sayı yayımlanabildi. Tan matbaasına baskın. 4 Aralık 1945 günü Tan gazetesi genç CHP'lilerin saldırısına uğradı. Tamamen tahrip edildi. CHP'liler yüz kızartıcı bir linç girişimine öncülük etmişlerdi. Kalemiyle olayları kışkırtan kişi ise 31 Mart vakasında linç edilmekten kıl payı kurtulan Hüseyin Cahit Yalçın'dı. Tan'ı basan gruplar aynı zamanda Fındıklı'daki Edebiyat Fakültesi'ne de saldırdılar. Halide 31 Mart'ta yaşadığı linç olayıyla bir kez daha yüz yüze kalmıştı. Asistanı Mina Urgan, yaşananları anılarında şöyle anlatıyor. O gün kalabalık bir faşist grubu bizim fakülteye saldırdı. Başta Sadrettin Celal olmak üzere solcuların hepsini öldürmekti amaçları. Ben de ne yapacakları merakı içinde etrafta koşuşup duruyordum. Halide Hanım beni buldu. Sana söyleyeceğim bir şey var diyerek kendi odasına götürdü. Kapıyı açtı, beni boş odaya itti ve kapıyı üstüme kilitledi. Patırtıları, gürültüleri, öğrenci kızların korku çığlıklarını ve ülkücü gençliğin kurt ulumalarını dinleyerek o odada saatlerce kapalı kaldım. Akşam 6'da saldırganlar çekilip gürültüler kesilince Halide Edip kapıyı açtı. Beni kolumdan tutup aşağı indirdi. Çağırdığı taksi kapıda hazırdı. Beni o taksinin içine itti, yanıma oturdu. Hayat apartmanının alt kat merdivenini kolumu hala sıkı sıkı tutarak çıktı. Kapıyı açan anneme, "Şefika, eğer bu kız bu gece evden çıkarsa seni mahvederim," dedi. İçeriye girmeyi reddederek merdivenleri indi. Dipnot 845, Urgan, Bir Dinozorun Anıları, sayfa 201-202. Aynı gün, La Turquie gazetesi ve matbaası ile aynı matbaada basılan ve Sabahattin Ali, Esat Adil ile Cami Baykurt'un birlikte çıkarttıkları Yeni Dünya gazetesi de saldırıya uğradı. Dipnot 846, Esat Adil, Mayıs 1946'da kurulan Türkiye Sosyalist Partisi'nin başkanı. Halide'nin yakın dostu olan Cami Baykurt'un sahibi olduğu Yeni Dünya yayın hayatına henüz 4 gün önce başlamıştı. CHP'den kopan muhalifler, Ocak 1946'da adı Demokrat olan bir parti kurdular. Programına göre partinin temel amacı demokrasiydi. Kurucular dörtlü takrire imza atanlardı. Devletçilik bir anayasa ilkesine dönüştürüldüğü için kendilerini liberal devletçi diye tanımlamışlardı. Demokrat Parti yurt çapında hızla örgütlendi. Tek partiden bunalanlar yeni partiye büyük ilgi gösteriyorlardı. Siyasete yeni bir partinin katılması iktidar partisinde reformlara zorlamıştı. Tek dereceli seçim kabul edildi. Ancak CHP kendisini koruyacak tedbirleri hemen aldı. Belediye seçimleri öne çekildi. Dernekler yasası değiştirilecekti. Adnan Menderes önerilen değişikliklere rağmen yeni kanunun ikinci meşrutiyetin dernekler kanunundan daha geri olduğunu savundu. Yeni dernekler kanununun ardından 40 gün içinde erken genel seçime gidilmesi oylandı ve üniversiteler kanunu üzerinde görüşmeler başladı. 1946 Temmuz'unda iki parti için oy kullanıldı. İktidar partisi seçimlerde çoğunluğunu korudu ancak sonuçlara itiraz sesleri yükseldi. Seçim kanunu berbattı. Seçimden sonra usul oy pusullarını yakmaktı. İstanbul'un da içinde bulunduğu bir grup ilde 1940 yılından beri sıkı yönetim uygulanmaktaydı. Sıkı yönetim illerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlara yayın yasağı konuldu. Adnan, Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili olarak adaylığını koymuş ve İstanbul'dan milletvekili seçilmişti. Terakkiperver'in ünlü isimlerinden Karabekir Paşa ise CHP'den meclise girmiş, ardından da meclis başkanlığına seçilmişti. Ali Fuat Cebesoy ise Mustafa Kemal'in hayatta olduğu günlerde elde ettiği sandalyeyi koruyordu. Adnan, meclis kürsüsüne 22 yıl sonra yeniden çıktı. "Nerede kalmıştık?" diyerek kaldığı yerden devam edemeyeceğini söyledi. 22 yıl içinde memlekette maddi manevi, fikri ve ekonomik çok değişimler ve değiştirmeler olmuştur. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Ancak bir nokta vardır ki orada durup kaldık. Bu noktanın üzerinde demokrasi kelimesini okuyoruz. Geri gittik demeyeceğim ama yıllardan beri bu noktadan bir adım ileri gidemedik. 1938'den bu yana demokrasi prensiplerinde hafif kıpırdamalarla ileriye doğru bir hareket gördük. Adı var, basın kanunu değişiklikleri üzerine görüşünü de basını susturmaktan daha tehlikeli bir davranış tasarlayamıyorum diyerek özetledi. Adana'da var milletvekili olup Ankara'ya gittiğinde biz yalnız kaldık diye anlatıyor Ömer Sayar o günleri. Babaanne ile torun ilk kez baş başa kalmışlar. Adnan'ın milletvekilliği evde küçük bir soruna neden olmuştu. Halde geceleri yalnız yatmaktan hiç hoşlanmıyordu. Evdeki yardımcı kadın onun odasında yatmaya başladı. Ömer Sayar, ikisi de Adnan Bey de babaannem de yalnız yatamazlardı gece diyor. Sonsuz Panayır. Cumhuriyet gazetesinden Metin Toker, Sonsuz Panayır romanı nedeniyle Halide İdip'in kapısını çaldı. Ortama kahverengi tonlar hakimdi. Halide gripti, sırtına beyaz bir şal almıştı. Metin Toker heyecanlıydı. Pek çok büyük adamla görüştüm lakin itiraf ederim ki Halide İdip Adıvar'ın yanında hissettiklerimi pek hissetmiş değilim diye başlayacaktı yazısına. Metin Toker, Halide İdip'in yeni romanının edebiyat aleminde bir hadise yaratacağını söylüyordu. Evet, romanlarımı muayyen bir kütle okuyor. Fakat bir hadise... Nokta, nokta, nokta. Yok canım, mübalağa ediyorsunuz. Nokta, nokta, nokta. Mübalağa değil, biraz romanı anlatır mısınız? Ah, bizim kabahatimiz işte bu. Biz hemen her sahada eseri verenle meşgul oluyor da eserin kendisine layık olduğu alakayı göstermiyoruz. Halbuki bence eseri veren gölgede kalmalı. Sonsuz Panayır, harp yıllarındaki hayatımızın bir panoramasıydı. O günlerin genç muharriri Toker, son eserinizi ötekilere tercih ediyor musunuz diye sormuştu. Son romanım olduğu için Sonsuz Panayır'ı şimdilik bütün diğer eserlerimden fazla seviyorum. Lakin yeni bir eser veren her şahıs benim gibi düşünür. Bu yüzden sevgime fazla ihtimat caiz değildir sanırım. Bırakalım aradan biraz zaman geçsin. Ne olacağını o zaman görürüz demişti Halide. Dipnot 847. Metin Toker. Halide İdip Adıvar ile bir mülakat. Cumhuriyet 16 Nisan 1946. Yazı, Halide'nin yaşamının ayrılmaz parçasıydı. 12 yaşından beri yazıyordu. Gençlik günlerinde sabah kalktığında yazardı. Her kitabını bitirdikten sonra artık yeni bir şey yazamayacağı hissine kapılır, bütün kelimelerini ve yaratıcılık kudretini harcayıp bitirdiğini düşünürdü. Ancak yenisine başladıktan sonra yine onu sürükleyecek bir humma gelirdi. Dipnot 848. Ünaydın. Diyorlar ki. Sayfa 153-166. Ruşen Eşref 1917 yılında ona "Yazmakta bir gayeniz oldu mu?" diye sormuştu. "Hiçbir gayem olmadı. Yazmayı yazmak için sevdim. Bir insanın nasıl sesi olur da söylerse ben de bir kuş öter gibi yazdım. Yazmak hayatımın en büyük hazzıdır ve katiyen şöhret düşünmezdim." Nokta, nokta, nokta. Eserlerimi de yazıp bitirdiğim andan itibaren artık onlar bence bir değer taşımaz hale gelmişlerdir. Çünkü içimdeki ruhi mahiyette olan ihtiras maddileşince artık ehemmiyeti kalmıyor. Kabuğunu değiştiren bir yılan gibi eskisine bakmıyorum bile. O kadar onlara yabancı kalmak isterim. Yazılarımın epey bir kısmı böyle mahvolup gitmiştir. Nokta, nokta, nokta. Daima ince ve uzun kağıda yazarım. Yazdığım yer de alıştığım yer olmalı. Masam, hokkam, kalemim falan. Nokta, nokta, nokta. Konuştuğumdan daha kolay yazarım. Sonra nokta, nokta, nokta. Pek az okur düzeltirim. Gençleri nasıl buluyorsunuz sorusuna ise hiç değişmeyecek cevabını vermiş. Sanata doğru giden pek az. Belki Yahya Kemal gidecek demişti. Adnan, Princeton'da. 1947 yılında Adnan Adıvar ABD'ye davet edildi. ABD'nin ünlü üniversitesi Princeton, 200. kuruluş yıl dönümü için düzenlediği törenlerde Adnan'ı Fahri Doktora ile onurlandıracaktı. Bu daveti sağlayan, Adnan'ın düzenli mektuplaştığı bilim tarihçisi George Sarton'du. Adnan kalp hastalığını göz ardı edip ABD'ye gitti. Fahri Doktor unvanını aldı. Kütüphaneleri gezdi. George Washington'un evini görmek için Washington'a da gitti. Dünyaca ünlü fizikçi Einstein'la tanıştı. Amerika ziyaretinden çok memnun döndü. Dönüşünde ona herkes Einstein'ı sormuştu. Ünlü bilim adamı Princeton'ın sakin bir caddesi üzerinde beyaz bir köşkte yaşıyordu. Komşusu Gates, Adnan'ın dostuydu. Çay randevusu kolaylıkla alınmıştı. Adnan Adıvar, o günü anlatan yazısında Einstein'ı bir bilim talibi olarak ziyaret ettiğini belirtiyor. Bunu zaten kendisine de söylemişti. Adnan, Einstein'ın ellerini çok güzel bulmuştu. Tuhaf kaçmasa öpecekti. Ayrılırlarken Einstein kendisine ya bu ya öteki dünyada tekrar görüşürüz demişti. Dipnot 848. Adnan Adıvar, bir adam gördüm. Dur Düşün İçinde, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1950, sayfa 195. Adnan Adıvar, Amerika dönüşünde İsmet Paşa ile bir gerginlik yaşadı. Türkiye'de demokrasi olduğuna Amerika'da kimsenin inanmadığını söyleyince İnönü çok sinirlenmiş, sohbet kavgaya dönüşmüştü. İsmet Paşa sonunda Adnan'dan özür dilemişti. İnönü'nün defterlerinde 1947 yılının 9 Mayıs'ına şu not düşülmüş. Adnan Adıvar'ın ziyareti. Kavga. Nokta, nokta, nokta. Dipnot 850. İsmet İnönü. Defterler. Cilt 1. Sayfa 451. CHP iki partili rejime alışamıyor, devletin tek ve gerçek sahibi olarak her şeye hakim olmak isteğinden vazgeçmiyordu. Baskıcı kanunlar hükmünü sürdürüyordu. Sıkı yönetim 1947 yılına kadar devam etti. Demokrat Parti ise kendisini Atatürk'ün başlattıklarını tamamlayacak yeni siyasal akım olarak tanıtıyordu. Atatürk reformları gerçekleştirmiş, altyapıyı hazırlamıştı. Şimdi DP de demokrasiyi getirerek onun reformlarını tamamlayacaktı. Dipnot 851. Zurher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, sayfa 310. Ayşe Cebesoy, Haldili Adnan'ın Milli Mücadele döneminden arkadaşlarıyla sık sık görüştüklerini, bu buluşmaların Cebesoy'un Kuzguncuk'taki evinde, Karabekir'in Erenköy'deki evinde ya da Adıvarların Laleli'deki mekanında gerçekleştiğini söylüyor. Terakki Perver'in lider kadrosunda yaprak döküm başlamıştı. 1948'de Karabekir'in ölümüyle boşalan meclis başkanlığına Ali Fuat Cebesoy seçildi. Rauf Orbay, büyük ısrar üzerine ara seçimlerde adaylığını koydu ama kazanamadı. 52. ayrımın sonu, devamı 53. ayrımda, sayfa 441.